Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'dan merhaba, ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Sevgili dinleyenler, Ramazan ayı dolayısıyla ara verdiğimiz Dünya Gündemi programımızda yeniden sizlerle beraberiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, her zaman olduğu gibi haftanın dış politika gündemini, sıcak gelişmelerinin detaylarını sizin için takip etme gayretinde olacağız. Olayların öncesini ve sonrasını, nedenlerini, nasıllarını sorgulamaya devam edeceğiz. Kıymetli diyenler, beraber olamadığımız geçen bir ay zarfında gerçekten bir hayli önemli gelişme yaşandı. Hem ülkemizde hem bölgemizde. Mümkün mertebe konuşamadığımız tüm gelişmeleri, oluşan gündemleri vaktimiz ölçüsünde değerlendirme gayretinde olacağız. Tabii hafta başından beri ülkemizde, bölgemizde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hala daha devam ediyor söz konusu gelişmeler. Öncelikle bu sıcak gelişmelerin detaylarına, ülkemizdeki uluslararası arenadaki yansımalarına bakacağız. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan bu haftaki Dünya Gündemi programımızın gündeminden kısa başlıklara bir göz atalım. Ardından da detaylara ve değerlendirmelerimize geçelim. Programımızda ağırlıklı olarak son dönemde artma eğilimindeki terör eylemlerini ve Suruç provokasyonunu masaya yatıracağız. Provokasyonun, saldırının arkasında kimler var, hedeflenen ne, saldırının arkasında gerçekten iddia edildiği gibi DAEŞ mi var, saldırının arkasında küresel güçlerin olup olmadığı meselesini, Türkiye provokasyonlarla iç savaşa çekiliyor mu sorusunu, kimler ve neden Türkiye'yi, DAEŞ'i destekleyen bir terör devleti gibi göstermeye çalışıyor gibi soruların cevaplarını arayacağız inşallah. Suruç provokasyonu sonrası gündeme gelen diğer tüm soruların ve daha fazlasının yanı sıra programımızda ele alacağımız bir diğer konu, Batı ile İran arasında varılan anlaşmanın yansımaları olacak. Anlaşmanın küresel ve bölgesel yansımalarına bakacağız. Anlaşmayı kimilerin iddia ettiği gibi Şiilerin bir zaferi olarak okumak mümkün mü? İran-Batı uzlaşısına tepki gösteren İsrail ve kimi Arap ülkeleri, ki Körfez ülkeleri bunlar, önümüzdeki süreçte nasıl bir pozisyon alacaklar? Evet kıymetli dinleyenler, masaya yatıracağımız her iki konuda da yığınla soru gündeme geliyor. Vaktimiz ölçüsünde tüm bu soruların cevaplarını bulma gayretinde olacağız. Dediğimiz gibi evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Yeniden merhaba kıymetli dinleyenler. Orta Doğu, daha genel anlamda İslam dünyası gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Özellikle yakın coğrafyamızdaki sancı her geçen gün birazcık daha derinleşiyor. Yıllardır oluk oluk akan kan son dönemde çok daha vahim bir hal aldı ne yazık ki. Ramazan denmedi, bayram denmedi. Mazlum coğrafyamız yine kan gölüne döndürüldü. Irak'ta, Suriye'de yüzlerce masum insan kör bir savaşın kurbanları olmaya devam etti. Sevgili dinleyenler, Irak ve Suriye'deki iç savaşın artık sadece bir rejim değişikliği çatışması olmadığı herkesin malumu. Yeniden şekillendirilmeye ve dizayn edilmeye çalışılan bölgemizde müthiş bir paylaşım kavgası yaşanıyor. Bu çok net bir biçimde görülüyor. Savaşın belirleyicisi konumundaki küresel aktörler, bölge ülkeleri, Sünnisi, Şiisi, Yezidisi, Nusayrisi, Arabı, Kürdü, Türkmeni, velhasıl bir anlamda vekiller üzerinden yürütülen küçük çapta bir 3. Dünya Savaşı yaşanıyor adeta bölgemizde. Orta Doğu'da oynanan bu büyük oyunun, bu kirli savaşın aktörleri elde ettikleri kazanımlarını korumak için sürekli yeni hamleler yapıyorlar. Satranç tahtasına dönen Orta Doğu coğrafyasında hamleleri, karşı hamleler takip ediyor ve bu hamlelerin sonucunda gelinen nokta gerçekten iç karartıcı. Bölgemiz ve bölge halkları açısından faturası çok ağır olan bu kaos ortamından nasıl çıkılacağı konusunda bir ümitsizlik, bir karamsarlık hali hakim ne yazık ki. Orta Doğu'yu kasıp kavuran ateş her geçen gün ülkemiz sınırlarından da içeriye doğru nüfuz etme potansiyelini artırmış durumda. Bölgeyi yakan ateşi Türkiye'ye de sıçratmak için uzun zamandır uluslararası düzeyde yoğun bir çaba zaten söz konusuydu. İşte son Suruç provokasyonu ile bu teşebbüs bir kez daha denendi, denebilir. Malum olduğu üzere hafta başında Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'ye geçme hazırlığı yapan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 300 gencin konakladığı Amara Kültür Merkezi'ne intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 32 kişi ölmüş, onlarca vatandaşımız da yaralanmıştı. Ortaya çıkan karinelerden saldırının arkasında DAEŞ'in olduğu yönünde kuvvetli bir kanaat ortaya çıktı. Evet, gerçekten de saldırının arkasında DAEŞ mi vardı? Hedefi neydi? DAEŞ Türkiye'yi neden hedef almıştı? Bu saldırı ile nasıl bir sonuç elde etmek istemişti gibi soruları gündemimize taşıyacağız. Bu meyanda gündeme giren diğer soruların da cevaplarını bulma gayretinde olacağız. Program partnerimiz yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile. Evet hocam, bu girizgahtan sonra öncelikle tekrardan hoş geldiniz
hoş
programımıza.
Bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Programımızın olmadığı zaman diliminde gerçekten de hem ülkemizde hem yakın coğrafyamızda çok ciddi gelişmeler yaşanıyor ve bu haftada gerçekten de son dönemlerdeki en sıkıntılı süreci yaşıyoruz. İşte bugün de yine 3 tane şehidimiz var. 2 polisimizin ardından bir astsubayımız Suriye sınırlarından ve IŞİD'in kontrolü altındaki bölgeden ateş açıldığı ifade ediliyor. Ya, isterseniz bu terörün tırmanışa geçtiği dönemi ve zamanlamasından başlayalım. Yani gerçekten de son dönemde artan bir gerilim söz konusu. Neye bağlamak lazım? Tesadüf demek mümkün mü? Yoksa belli bir siyasi amaca yönelik bir provokasyon mu söz konusu son dönemdeki ard arda gelen terör hadiselerini?
Evet, terör vurur, vurduğu yerde bir takım acılar bırakır ama mesela intihar bombacısı kendince bir takım eylem yaptığını sanır. Fakat onu kurgulayan, oraya gönderen, onun zamanlamasını, hedefini, nereden nasıl ses getireceğini çok iyi hesap eder. Yani evet. Genelde bizim en son olarak sahnede gördüğümüz tetikçiler, onlar içerisinde en masumlarıdır. Perde gerisinde o kuklacı konumunda olanlar ise bu işi çok iyi organize ederler. Mesela en son Suruç hadiselerinde bakıyorsunuz Türkiye'nin her bölgesinden, hemen hemen her ilinden, birçoğu da Kürt olmayan fakat sol, daha da ileride aşırı sol gruplardan ve bunlar içerisinde Alevi kökenli olanlarına da özen gösterilerek burada PYD, KCK, Kandil, Kürt blokunun içerisine marjinal solu ve Alevi grupları da katarak cepheyi biraz daha genişlettirme hamlesidir. Hı hı. Yani bu eyleme bakınca ilk görünen şey budur. Hı hı. Yani dolayısıyla yani batıda Ege bölgesinden, Karadeniz bölgesinden gelen bir kişi Kobani'ye oyuncak götürmek, yani tıpkı o Gezi Park eylemlerinde olduğu gibi, yani Türkiye'de herkes yeşili sever, ağacı sever. Türkiye'de herkes boynu bükük çocuklara oyuncak vermek ister. Hı. Bu milletin hamurunda, mayasında bu vardır. Mazlumun yanında yer almak, evet, düşeni kaldırmak, ama bir de üst akıl vardır. Hı-hı. Bunu ilmek ilmek dokur ve siz en önde o eylemi yapan kişi olarak farkında değilsiniz. Çünkü hı-hı, senaryoyu siz yazmıyorsunuz. Evet.
Hocam sırayla peş peşe gideceğiz. Tabii. İnşallah da yani zamanlamasına ilişkin sizin bir öngörünüz var mı? Yani neden bugün tırmanışa geçen bir süreç yaşanıyor terör eylemlerinde?
Şimdi malumunuz bir seçim süreci yaşadı Türkiye. Hı-hı. Bir hükümet kurma denemeleri var. Muhtemelen bir erken seçim veya seçimin yenilenmesi gündeme geliyor. Fakat BDP'nin %13'ün üzerinde oy aldığı noktaya bakıyorsunuz, Türkiye'yi DAEŞ'e yardım eden, hı hı, konumda göstererek Türkiye'nin Kürt olmayan bölgelerinden de, hı hı, özellikle sol kesimden hatır sayılır bir oy, evet, devşirdiler. Hı hı. Şimdi bu hadiselerle tekrar bakıyoruz. Yani, hı hı, bir seçim gündeme geldiğinde vesaire silaha sarılmak istiyorlar. Çünkü onların yegane argümanları silahtır. Terörist terör yaparak varlığını sürdürebilir. Hı hı. Fakat gerek Kandil'dekiler, gerek Türkiye içerisindeki PKK'lılar, gerek Suriye'deki PYD'liler şimdi Türkiye'ye karşı bir takım eylemlere girişmek için, ki yaz da geldi artık, tam sezon bu. Şimdi Eylül-Ekim'den sonra ben Hakkari'de bir yıl kaldım. Biliyorum, o dağlarda Kasım'dan sonra kaldığınız zaman donarsınız zaten. Evet. Bir yerden bir yere mağaranıza çekilip kış uykusuna yatacaksınız. Evet. Sezon açıldı. Nasıl tatilcilerin deniz mevsimi varsa, şimdi dağdaki terörist içinde yani 3 ay içerisinde eylem yaptın, yaptın, yapmadın. Kış geliyor. Yani şey müsait. Fakat kanlı bir eylem yapacaksınız. Siz askere, polise kurşun sıkacaksınız ama bir gerekçenizin olması lazım. Yani bu gerekçeyi nasıl üreteceksiniz? Ya işte bir çözüm süreci diye vardı. Şimdi herkes dikkat edin. PYD'yi konuşmuyor. IŞİD'i konuşmuyor Türkiye'de ve dünya basınında. İngiliz medyasına bakıyorsun, utanmadan işte Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın işte kabadayı olduğunu, işte kendi başına hareket ettiğini, hatta biraz daha ileri giderek hizaya getirilmesi gerektiğinden bahsediyor.
Evet,
ya şimdi IŞİD dediğiniz çok uluslu güçlerin ortaya çıkarttığı ucube bir terör örgütüdür. Yani Türkiye'nin, yani önce bir iftira kampanyası başlattılar, maalesef Türkiye içerisinde de buna çanak tutan insanlar oldu. İşte o MİT'ler vasıtasıyla Kürt kamuoyu da, özellikle bu HDP grubu, bütün dünyaya ve Türkiye'ye şunu yayıyor. Bakın işte IŞİD'i bunlar destekledi. Elinizde bir kanıt var mı? Yani siz ortaya koyun, ispatlayın diyor. Ya yani bu kadar saçma
şey olmaz.
Bir dünyada benzeri yok.
Evet, yani şimdi hocam, hadisenin bir iç boyutu var. İç siyasi boyutu var. Bir de dış boyutu var. İsterseniz o Kuzey Suriye'deki ve genel anlamda ne olup bittiğini daha iyi anlaşılması açısından dinleyenlerimizi de bilgilendirme sadedinde. Malum Kuzey Suriye'nin kuzeyinde bir kavga var. Yani o iç savaşın ortaya çıkardığı bir istikrarsızlığın, bir otorite boşluğunun ortaya çıkardığı bir durum var. Bu durumdan en çok istifade eden iki tane faktör var, aktör var. Bir tanesi işte DAEŞ dediğimiz işte terör örgütü. Diğeri de Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yapılandırmalar, ki bunların başında da PYD geliyor. PKK'nın Suriye uzantısı. Bu o otorite boşluğunun ortaya çıkmasından istifade eden iki aktörün orada bir kavgası var. O kavga ister istemez Türkiye'ye de yansıyor. Neden yansıyor? Çünkü her iki aktörün de insan unsuru hemen hemen belli oranda Türkiye'den kaynaklanıyor. Hatta PYD zaviyesinden bakıldığı zaman PYD'nin çok büyük bölümü Kuzey Irak'taki Kürtlerden daha ziyade Türkiye'deki Kürtlerden giderek orada savaşıyorlar. DAEŞ'in saflarında savaşanlardan da önemli bir kısmı yine Kürt kökenli. Hatta DAEŞ'in işte tim komutanlarından önemli bir kısmı Kürtlerden oluşuyor ve savaşanları da önemli bir kısmı Kürtlerden oluşuyor. Bu tabii bu geçişler de söz konusu bir şekilde, hem Türkiye'den PYD saflarına giden, ki ciddi anlamda bir geçiş söz konusu. Bu Türkiye'ye yansıyacağı bir beklenti içerisindeydi ve nitekim oldu. Yani isterseniz bu boyutunu birazcık daha şey yapalım, değerlendirelim, anlaşılsın. Çünkü o hadiseyi işte DAEŞ'le etiketlendirmenin sebebi içeride bir iç politika malzemesi haline getirerek oya devşirmeye çalışılıyor. Yani bu ahlaksızca yapılıyor. Yani bir kere DAEŞ'in Türkiye ile ilişkilendirmesi, ideolojik anlamda ilişkilendirmesi mümkün değil. Yani adamlar Erdoğan'ın İslam anlayışına çok kolaylıkla tefkirci, hatta işte onların yayın organlarına baktığımız zaman inanılmaz şeyler var, saldırılar var, tehditler var. Ne dersiniz? İşte o.
Şimdi çok basit bir örnekleme yapalım. Yani IŞİD dediğimiz bu terör ve karanlık terör örgütünün dünyanın dört bir yanından insan kaynağı devşirdiğini biliyoruz. Bunlar bunu medya kanalıyla yapıyor. Yani interneti çok iyi kullanıyorlar.
Müthiş.
Şimdi birazcık merak eden insan internete girer. Bunların işte propaganda yapmış olduğu sayfalara bir bakar. Hı-hı. Ya bunlar Türkiye ile ilgili ne düşünüyorlar? Hı-hı. Türkiye yönetimiyle ilgili sempatileri mi var? Bunları tekfir mi ediyorlar? Bir bakar yani insan. Bu bir. İkincisi özellikle Türkiye'deki malum bir kısım medya organları şöyle bir hani siyah ve beyaz gibi bir görüntü oluşturuyorlar. Bir, işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir yoğunluklu bir Kürt nüfusu var. İşte Suriye'deki Kürtlerin oluşturmuş olduğu bir çizgisel hat var. Orada PYD'nin kontrolünde. İşte bir de Sünni Araplardan oluşan IŞİD var. Bu IŞİD'i de Türkiye destekliyor. Yani sanki blok olarak bütün PYD'liler Kürt, bütün IŞİD'çiler de Arap, hı-hı, destekçiler de lojistiğini yapan da Türkler. Evet. Halbuki az önce siz de ifade ettiniz. IŞİD'in içerisinde bugün işte Suruç bombacısı da Kürt kökenlidir.
Evet. Hı-hı.
Yani IŞİD dediğiniz şey sadece Arap değil, çok uluslu bir konsorsiyum. Hı-hı. Nüfus oranlarına göre baktığımızda yani Türkiye'nin Türk nüfusuna göre kaç tane IŞİD'e katılan varsa Fransa'ya bakalım aynı oranda Fransız vatandaşı da katılmıştır.
Evet, 90 ülkeden katılmış.
İngiliz vatandaşı da katılmıştır. Hı. Peki bir istatistik daha yapılsa Türkiye son 2 yılda kaç tane IŞİD'ci olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamıştır, hı hı, sınır dışı etmiştir, hapse tıkmıştır, takibata uğratmıştır. Aynı şekilde acaba İngiltere bunun ne kadarını yapmıştır, Almanya ne kadarını, hı-hı, yapmıştır, Amerika ne kadar? Yani işin garibi Suriyeli mültecileri Türkiye'de ağırlayan, kahrını çeken Türkiye. Hı-hı. Kürtler Kobani'de IŞİD'le mücadele eder, yaralanır, Türkiye'ye gelir. Hı-hı. Hastanede bakılır, her türlü ihtiyaçlı Türkiye'den karşılanır. Artı dünyaya verilen mesaja baktığımızda sanki Türkiye sürekli olarak bu işi de lojistik destek veren, bizim paralelci ekip bir MİT tırını durdurmuş, orada bir görüntü vermiş. Bu da dünya medyasında o Yahudi basının dışına geliyor. Döndürüyorlar, çeviriyorlar. İşte sanki Türkiye'den her gün nakliyat şirketleri tır kamyonlarıyla, evet, işi de silah götürüyor.
Bunlar bu iki tır üzerinden yapılıyorlar bu algı.
Evet. Halbuki ya tekrar söylüyorum, bakın üzerine çizerek söylüyorum. Türkiye'de istihbarat ve emniyetin yakalamış olduğu, takibat yaptığı, sınır dışı ettiği IŞİD'ci sayısının ben Amerika'nın, İngiltere'nin ve dünyada en çok konuşan insan ülkelerden daha fazla olduğuna, evet, inanıyorum.
Yani burada sorun birazcık Türkiye'nin bunu anlatamaması galiba hocam. Yani tabii çok devasa bir hücum söz konusu.
Ya karşınızda bütün dünya, düveli muazzama var ya.
Dünya medyası ve bunun yerli işbirlikçiliğiyle beraber.
Bir de içinizden, evet, sürekli olarak yani bir bomba patlıyor. Yani bu kadar utanmazlık, bu kadar arsızlık olur mu? Bir
saniyesi geçmeden
bomba patlıyor ve Türkiye'de kendini işte bir muhalefet partisi lideri olarak gösteren, ki ipinin ben dışarıda olduğuna inandığım bir kişi, hiç utanmadan bunu devlet yaptı diyor. İdarecileri suçluyor. Ya bunu dünyanın neresinde görülmüş? Yani kimin yaptığı veya yapmadığını insan birkaç, yani emniyet, yani oranın valisi.
Hocam yarım saat geçmeden bu operasyon, bu saldırı Türk derin devletiyle DAEŞ'in ortak operasyonu olduğunu söylüyor bunu bir HDP'li milletvekili. Buna mukabil hocam işte DAEŞ'in Türkiye'deki medyasında neler yazılmış, istersen onu bir paylaşayım sizin dinleyenlerle. Yok işte adını vermeyelim malum yayın organının. Dergide Suruç saldırısıyla herhangi bir açıklama ve yorum yapılmamış ama şöyle deniyor. Türkiye devleti İslam devletini karşısına almak istiyor. Ön sözünde şu ifadeler var. Son dönemde garip tavırlar sergileyerek İslam devletini karşısına almak isteyen Türkiye devletinin PKK'ya verdiği destek ve tavizlerle bölünmeye doğru yol aldığını da izah etmeye çalıştık diyor. Yani PKK'nın söylediğini ve içerideki yerli bir takım unsurların söylediğini DAEŞ Türkiye'ye aynı suçlamalarda bulunuyor. Dergide Türkiye'den Tauti rejim olarak da bahsediliyor. Erdoğan'ın Kürt devleti başlıklı yazısında şunlar ifade edilmiş. Erdoğan'ın bilerek veya bilmeyerek, direkt veya dolaylı olarak her gün bu ateist örgütü besleyip büyüttüğü ifadesini kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Bu kadar şey. Hani diyorlar ya, Erdoğan DAEŞ'i destekliyor, DAEŞ dergisinden bunun tam tersini desteklediğini, yazıldığını görüyoruz. Erdoğan PKK'yı destekliyor şeklinde bir başlık atarak DAEŞ de Erdoğan'ı PKK'nın yardakçılığını yapmakla suçlanıyor. Böyle bir garip de durum söz konusu.
İsterseniz bu konuyla ilgili bir kısa bir izahatta bulunayım. Bu çözüm süreci diye başlayan ve bugüne kadar gelen hadisenin birkaç cümleyle özetini yapmak istiyorum. PKK 1980 darbesinden sonra Eruh saldırısıyla terörist eylemlere başladı. Lideri İmralı sakini işte derdest edilip Türkiye'ye teslim edildikten sonra da 2013 yılında, yani PKK'nın o kanlı eylemlerinin başlamasından tam 30 yıl sonra Nevruz döneminde 21 Mart 2013'te Abdullah Öcalan manifesto şeyinde bir bildiri yayınladı ve bütün Kürtlere şunu söyledi. Yani artık silahla elde edilecek bir şey olsaydı biz bunu 30 yıldır elde ederdik. Artık silahlı mücadeleye son verelim. Biz demokratik haklarımızı alma mücadelesi yapalım dendi. Ben o bildiriyi o gün okuduğumda dedim ki, yani ben yazsam bunu ancak bu kadar yazardım. Yani diyor ki, ey Kürt halkı, bırakın bu dağda silahla o Mehmetçiğe ateş açmayı. Oturun bir takım, yani bütün dünyanın kabul ettiği, sizin gasp edilen bir takım haklarınız varsa bunun mücadelesini yapın. Ve hükümet de buradan yola çıkarak ilgili birimlerini görevlendirdi ve çözüm süreci denen şey buradan başladı. Ve bu arada şunu ifade ediyorum. Şu an İmralı sakini olan Abdullah Öcalan, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetim Lideri Mesut Barzani ve Türkiye'de işte şu anda yönetimin en tepesindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu üçünün ortak bir paydası var. Bu üçü de şunu gördüler. Dendi ki bu coğrafyada çok büyük bir hercümerç var. Bu olaylarda Kürtler ve Türkler bin yıllık bir ortak kardeşlik paydası içerisindeler. Biz oturalım, başkasını bu içeriye almadan kendi adımıza, kendi içimizle problemlerimizi çözelim dediler. Bu aslında çok tarihi bir fırsattı. Ve epey de bir yol kat ettiler. Tekrar ediyorum. Türkiye yönetimi, Kuzey Irak Barzani ve İmralı sakini. Bu emperyalist ve çok uluslu bölgede yüzyıllardır at oynatanların asla istemeyeceği bir şeydi. IŞİD denen bu heyyula bir örgüt ortaya çıktı. İmralı'nın sözlerini takmamaya başlayan bir kandil ortaya çıktı. Kandil çıktı, KCK çıktı, PYD çıktı, HDP çıktı. Dikkat edin, şu anda kimse Abdullah Öcalan'ı dinlemiyor bakın. Tekrar söylüyorum Türkiye kamuoyuna. Hiç kimse Abdullah Öcalan ne diyor bu konuda diye
baktığı yok.
Baktığı yok.
Bu konuda çok iyi bir yere temas ediyor.
Kandil ne diyor? KCK ne diyor? PYD ne diyor? Selahattin Demirtaş ne diyor? Ya bunların kalıbı mı basarım ki ipleri İngiltere'nin, Amerika'nın, Alman istihbaratının elindedir. Yani bunlar kendi iradeleriyle hareket eden bir şey de değildir. Yani diyelim ki AK Parti'yi barajın altına bıraktılar.
Evet.
Erdoğan'ı saraydan indirdiler. Türkiye'yi kaosa boğdur. Kürtlerin eline ne geçecek buradan? Yani Kürt halkı bu işte ne kazanacak? Ya bunların çok, Kürt halkının deyine de bir şey yaptıkları yok.
Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Yani bu sadece içerideki iç politik malzeme haline getirmeye çalışılıyor. Sadece Erdoğan nefreti, AK Parti nefretinden üzerinden ne kotarırsak, bunu 3 tane 5 tane sandalyeye daha fazla kazanırsak düşüncesiyle hareket ediliyor. Yani stratejik anlamda bakıldığı zaman Orta Doğu'da Kürtlerin Türklerden başka yardımına koşacak kimse yok şu konjonktürde. Yani Barzani'nin ayağını kaydırmaya çalışıyorlar dediğiniz bu üçlü yapıdan dolayı.
Şimdi bakınız, şöyle söyleyeyim. Türkiye devletini, yani ben coğrafyacıyım, şöyle bir yapbozdan kaldıralım, Arjantin'in olduğu yere götürelim. Yani Türkiye yok burada. Ya Kobani'deki o bir çiftlik büyüklüğündeki bir arazideki Kürt nüfusu yerler orada be.
Evet.
Yani Kobani desen kanton kursan ne olur? Devlet kursan ne olur? Yani bütün dünya bunu onaylasa ne olur?
Evet.
Denize çıkışı.
Enteresandır hocam. Yani dağış açısından da IŞİD açısından da Kobani'nin stratejik hiçbir önemi olmadığı biliniyor.
Sırf Türkiye'yi karıştırma.
Evet. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu, yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey ile haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşup analiz etmeye çalışıyoruz. Birinci bölümümüzde Suruç saldırısının provokasyonunun ardından saldırının uluslararası ve iç politikadaki yansımalarını konuşmuştuk, nedenlerini sorgulamıştık. Bu konu etrafında konuşmamızı, analizlerimizi sürdüreceğiz inşallah. Kıymetli hocam, şimdi hadisenin hem iç boyutu hem dış boyutu var demiştik. Dış boyutundan devam edelim programımızın muhtevasına uygun olarak. Şimdi hadisenin arkasında DAEŞ'in olduğu yönünde kuvvetli karinelerin olduğunu ifade etmiştik ama şeyde acaba kendisi mi bir üst aklın, örgütün üst aklının bir emri mi, yoksa onun haricindeki sürekli dinlendirilen, DAEŞ'i kullandığı ifade edilen bir üst aklın hadisesi midir tarzında bir takım mülahazalar var. Yani Türkiye'yi Kuzey Suriye meselesine dahil etmek, oradaki bataklığa çekmek isteyen Batı'nın olduğu da ifade ediliyor. Neden? Çünkü DAEŞ'i bölgeye bela eden Batı bu beladan kurtulmak istiyor ama bunu kotaracak kara gücü yok. Havadan bombardımanlarla bu iş olmuyor. Irak ordusuyla bu iş olmuyor. İşte Musul'a operasyon düzenleyeceklerdi hemen Mayıs ayında, Haziran ayında. Ama bunu beceremeyeceklerini anladıkları için ertelediler. İşte sonbahar diyorlar. Belki sonbaharda da bunu gerçekleştiremeyecekler. Peşmerge ile de bu iş halledilmiyor. PYD ile belli oranda, o da sadece Kürt bölgesinde işte belli noktaya kadar başarı elde ediliyor. Daha büyük güce, daha büyük orduya ve bu ordu da Türk ordusudur, evet, tarzında bir kanaat dillendiriliyor. Böyle bir şeyin ağırlığı konusunda ne dersiniz? Gerçekten de bu mülahazalarla mı Suruç operasyonu veyahut da saldırısı, daha doğru bir ifadeyle provokasyonu gerçekleştirmiş olabilir mi?
Şimdi isterseniz bir adım geriden başlayalım. Biz 11 Eylül saldırısından hemen sonra bütün dünyanın öcü olarak bildiği bir örgüt vardı, El-Kaide. Hı hı. Şimdi kimse El-Kaide'yi artık konuşmuyor.
Evet.
Şimdi yeni öcümüz DAEŞ. Hı hı. Diyelim ki Türkiye bütün asker unsurlarıyla Suriye'ye girdi, Irak'a girdi, DAEŞ'i yerle bir etti ve bu örgüt artık köküne kibrit suyu döküldü. Bakın hemen arkasından Horasan diye bir örgüt
peydahlandı.
Hı hı. Bir bakarsınız işte Kafkasya'da, Orta Asya'da başka isimlerle çıkar. Yani bir yerde bir bataklık varsa orada siz bugün bütün sivrisinekleri öldürseniz ertesi gün yenileri çıkar yumurtadan. Bu nedenle burada yapılmak istenenin ne olduğunu görmek lazım. Türkiye 100 yıllık aradan sonra artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladı.
Evet.
Türkiye artık genelkurmayıyla, emniyetiyle, istihbaratıyla, ekonomisiyle, dış politikasıyla artık Balkanlarda, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kendi özgün politikalarını uygulamaya başladı.
Evet.
Bu başta İngiltere olmak üzere Batılı ülkelerin adeta kabusudur. Hı hı. Cennet mekan, hı hı, Abdülhamit her taşın altında bir İngiliz parmağı görüyorum derdi. Yani o Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce Osmanlı'nın son döneminde 33 yıllık Osmanlı padişahı diyor ki başımıza örülen kailelerle ilgili ben hangi taşı kaldırsam altında bir İngiliz tezgahı görüyorum diyor. Hı hı. Bu nedenle yani İngiliz deyip geçmemek lazım. Hı hı. Yani bu coğrafyadaki şu anda acaba Urfa'da, Diyarbakır'da kaç tane İngiliz ajanı var? kaç tane batılı provokatör var. Hı-hı. Bunları bilmeden, hele hele bu provokatörlerin, ajanların üretmiş olduğu bir takım sansasyonel hadiseleri anında canlı yayında, hı-hı, bütün dünyaya servis etmeye hazır kaç tane buna teşne basın yayın organları var.
Evet.
Bunu bilmemiz lazım. Daha da önemlisi, biz hep olanı duyuyoruz. Hı hı. Acaba Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat Teşkilatı, yani devletin güvenlik birimleri, bu Suruç'ta patlayan canlı bombanın benzeri acaba kaç tanesini etkisiz hale getirdiler? Hı hı. Kaç tane bizim haberimiz olmadan bizim canımızı acıtacak olayları engellediler? Bunu herhalde bize servis etmiyorlar.
Evet.
Fakat ben eminim ki bugüne kadar onlarca, yüzlerce bu tür hadiseler önlenmiştir.
Mutlaka.
Ama işte arada bir böyle basit, bayağı bir eylemdir bu. Adi bir eylemdir. Hı-hı. Yani siz bir üzerinize bombayı alıp bir kalabalığını çekip patlatmak, evet, bunun yani 80 milyon insanın yaşadığı bir ülkede, yani emniyetinizde, istihbaratınızda bunun hepsini kontrol edin. Bu Amerika'da yapamaz, İngiltere'de yapamaz.
Ki yapamadığını Fransa'da gördük işte.
Bu nedenle
Amerika'da
bizde
gördük.
Şu var. Paris olaylarında acaba bakın şeyleri, Fransa'daki gazeteleri, muhalefeti de dahil olmak, hiçbiri Fransız hükümetini bu şekilde acımasızca suçlamamıştır. Amerika'da benzer hadiseler oldu. Hiçbiri yönetimi bu şekilde acımasız, hele hele arazdan 15 dakika geçmeden suçlamamıştır.
Evet.
Yani Türkiye'de çok azgın bir muhalif hareket vardır. Hı hı. Yani Türkiye savaşa girecekse girsin, Türkiye'nin ekonomisi batacaksa batsın, hatta Türkiye'nin nüfusunun yarısı hayatını kaybederse etsin, ama gibi yeter ki bu yönetim gitsin diyen, evet, gözü dönmüş, hı-hı, bakın gözü dönmüş bir azgın topluluk var Türkiye'de,
evet,
ki,
evet, ne yazık ki
Allah yani bunların şerrinden emin eylesin bizi.
Evet, evet. Yani dediğiniz gibi hadisenin üst akıl meselesi noktasında işte son olarak mesela Suriye bölgesinden, Suriye sınırından ateş açıldığı ve DAEŞ'in hakim olduğu bölgeden ateş açıldığı ifade ediliyor, ama bunun ne kadar DAEŞ militanları tarafından atılmış olduğu meçhul olabilir. DAEŞ'liler tarafından da tehditler var çünkü. Ama bakıldığı zaman Türkiye'yi, Türk hükümetini Suriye'ye müdahil olması ve DAEŞ'le savaşması için yoğun bir propaganda yapılıyor. Medyası aracılığıyla müthiş bir propaganda yapılıyor. Dolayısıyla bunun da çok yabana atılmaması gerekiyor kanaatindeyim. Evet, DAEŞ bir vaka, yani bunun da altını çizelim. Evet, sapık bir din anlayışına sahip ve onun dürtüleriyle hareket eden bir örgütün var olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu örgütün ne kadar komplike olmadığını herkes biliyor. Yani kullanılabilir olduğu ifade ediliyor. Son derece dağınık parçalardan oluştuğu, işte uyuyan hücrelerden bahsediliyor. O uyuyan hücrelerin tek başına temasa geçtiği çevrelerden bahsediliyor. Yani adam uyuyan bir hücre, işte bugün işte bir kişi, iki kişi, üç kişi oturuyor, DAEŞ'e sempati duyuyor, ben diyor DAEŞ'e biat ettim diyor, bir şekilde ulaştığı isimler olabiliyor, o isimlerin DAEŞ'in üst kadrolu olduğunu zannediyor ve o kişilerin yönlendirmesiyle hadi koçum, hadi aslanım, şunu yaparsın, bunu yaparsın diye eylemlere sevk edilebildikleri daha önceki tecrübelerle sabit. Şimdi hocam, şu da ifade ediliyor, iç yansımalarına dönecek olursak hadisenin, bu eylemlerin, bu tırmanan terörün içerideki yansımalarının, muhtemel yansımaların ne olacağı noktasında mesela deniyor ki DAEŞ Türkiye'deki işte çözüm sürecinin baltalanmasını, akamete uğramasını istiyor. Bu anlamda bir takım tahriklerde bulunuyor. Kürtlere yönelik tahriklerde bulunuyor ki buna da son derece teşni bir şey var, zemin var. Onları harekete geçirmeyi söyleniyor. Yani çözüm süreci dağılırsa Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yla mücadeleye girmiş olacak. Dolayısıyla hem PKK bölünmüş olacak. Kuzey Suriye'deki PKK'lılar Türkiye'ye tekrardan geri dönecek. Dolayısıyla kendisine bir numaralı düşman ilan ettiği Kürtlere karşı mücadelesinde bir üstünlük söz konusu olacak. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi içerisindeki problemlerle uğraşacağından dolayı kendileri açısından, DAEŞ açısından bir tehdit olmaktan uzaklaşacak. Ne dersiniz? Bu anlamda bir...
Hocam hesap ondan çok daha büyük.
Evet.
Şöyle çok daha büyük. Öyle bir kumpas kurulmuş ki yazı gelirse Türkiye az kaybediyor, tura gelirse çok kaybediyor. Hı hı. Sonuçta Türkiye'nin kaybetmesi üzerine kurulmuş bir kumpas. Hı hı. Şöyle ki diyelim ki Türkiye işte İngiltere'nin, Amerika'nın tıpkı bizim o Suriye'nin ilk Esed'e karşı Özgür Suriye ordusunun hepsi yanındaydı. Hı hı. Açın bakın 2011'deki gazeteleri, dünya basınını, herkes Özgür Suriye ordusunu destekliyordu. Hı hı. Demokrasinin savunucusu Özgür Suriye ordusuydu. Hı hı.
Evet.
Türkiye'de bunlar içerisinde yani en demokrasi şampiyonu ülkeydi Türkiye. Hı hı. Hı. Ama geldiğimiz noktada her şey ters yüz oldu. Hı. Şimdi Türkiye diyelim ki ordusuyla, yönetimiyle, siviliyle, askeriyle topyekin Irak'a girdi ve Suriye'ye girdi. DAEŞ'le kanlı mücadeleler yaptı. DAEŞ'i ezmeye başladı. Dünya medyasına verilecek, servis edilecek haberler şu olacak.
Türkiye Suriye'yi işgal etti.
Türkiye Arapları kesiyor. Hı hı. Ve 22 Arap ülkesiyle Türkiye'nin bir daha yüz yüze bakamayacak şekilde. Çünkü siz tankınızla, topunuzla girdiğinizde geri dönemeyeceksiniz. Yani siz DAEŞ'e bulaştığınızda kimse ona DAEŞ demeyecek. Siz girdiğiniz an Arap-Türk savaşı olacak. Hı hı. Türk Araplarla sizi. Artı girmediğiniz zaman, bu şekilde şey yaptığınız zaman işte DAEŞ Kürtleri kesiyor. Türkiye de bunu seyrediyor. Türkiye'nin içerisindeki Kürtlere, hı hı, el sallıyorlar ve Türkiye'de, hı, bir iç hareketlilik başlatmaya çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi yani hiç kimse Türkiye ne yapmalıydı sorusuna cevap vermiyor. Bakın, hı, Türkiye'yi eleştirenlere bakın. İşte Özgür Suriye ordusunu destekledi, hı, DAEŞ'i destekledi. İşte, hı, böyle yapmamalıydı. Peki nasıl yapmalıydı, hı hı, sorusunu sorduğunuzda ortada, evet, bir cevap yok. Yani, evet, Türkiye en, bakın Mısır'daki o Mursi'nin devrilmesi hadisesinde Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz diyor Türkiye. Hı hı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz diyor. Yani tarih bunları yazacak. Türkiye aslında nasıl ki kitaplarda yazan bir böyle her şeyin yani Kur'an-ı Kerim'de de diyelim ki her şeyin bir yazılı kuralları vardır. Bir de sosyal hayatta uygulamaları, hı, vardır. Bu uygulamalarda genelde eksiklikler, yanlışlıklar olur. Yani, hı, Türkiye orijinal bir şekilde yani demokrasiden yana olduğunu, hı hı, sandıktan yana olduğunu, ülkelerin toprak bütünlüğüne, evet, saygılı olduğunu defalarca söylemiştir. Evet. DAEŞ'in, evet, bir terör örgütü olduğunu defalarca, hı hı, yani Türkiye'den bir yetkilinin biz DAEŞ'i destekliyoruz, hı hı, biz şu hareketinden dolayı memnunuz diye bir açıklaması var mı?
Somut hiçbir delil
hiçbir delil yok.
Sadece Türkmenlere giden iki tırdan oluşturulmaya çalışılan bir algı var. Evet.
Şimdi Türkiye ısrarla kendini bu Orta Doğu içerisindeki kaos, kargaşa ortamından geriye çekmeye çalışırken bir taraftan, hı-hı, geriye çekmeye birileri itmeye çalışıyor. İttiklerinde gerçekten bakın Türkiye şunu görse bunu yapar. Yani DAEŞ denen bu terör örgütünü yok etmeyi Amerika'nın, İngiltere'nin, dünyanın hakim güçleri gerçekten bunlarla mücadele etmeye çalışıyor da nefesleri yetmiyor. Kara gücüne ihtiyaç var. Türkiye'de bunlara, hı, lojistik destek veriyorsun. Türkiye inanın girer ve bunu temizler.
Evet. Sayın
fakat
hocam şu sorusu...
Oraya bir tuzak kurulmuş. Hı hı. Sizi oraya çekip orada, hı, sizin enerjinizi bitirmeye, sizin halkınız için harcayacağınız bütün kaynakları orada yok edip ondan sonra da sizi tekrar dünyadaki bütün iddialarınızdan vazgeçirip, evet, kendi içerisinizde cedelleşmeye, tebelleşe Hı-hı. Mecbur bırakmak
evet,
istiyorlar.
Evet hocam, yani şimdi şu büyük fotoğrafa baktığımız zaman Batı ve emperyalist ülkeler Orta Doğu'yu işte Arap Baharı veyahut da işte Arap isyanları diyebileceğimiz süreçten sonra bir şekillendirme sürecine girmiş bulunuyorlar. Ve yani şu mevcut konjonktürden Batı rahatsız mıdır Daesh'in ortaya çıkardığı tablodan rahatsız mıdır sorusu kesinlikle rahatsız değildir.
Tek rahatsızlıkları kendi ülkelerine gelen mültecilerdir.
Evet, aynen öyle. Kendi ülkesine gelen mültecilerdir veyahut da işte Batı'da Daesh adına yapılan bir takım terör eylemlerinden rahatsızlar.
Olmasın. İnanın evet. Bakın Suriyeli mülteciler, Iraklı mülteciler Batı kapılarına dayanmasın. Yani kendilerine bir zarar olmasın. Her gün 100.000 tane insan öldü.
Hiç umurlarında değil hocam. Bir de Daesh gibi böyle İsviçre çakısına benzetiyorlar Daesh'i. Her türlü amaç için kullanıyorlar. Yeri geliyor işte Türkiye üzerinde baskı aracı olarak kullanıyorlar. İçerideki bir takım yapıların katkılarıyla o algıyı besleyen bir takım yayınlarla hem dışarıda hem içeride Türkiye üzerinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Hem de içeride operasyonel olarak kullanıyorlar. Şimdi mesela Daesh'in Kürtler üzerine gittiği zaman harekete geçiyorlar ama Daesh her nedense mesela Musul'da kontrolü geçtikten sonra Bağdat'a yönelmedi.
Yani ya neden Daesh Tel Aviv'de bir eylem yapmaz?
Evet.
Yani neden bir tek Daesh bombası bir İsrailli öldürmez?
Niçin Şam'a yürümez?
Neden Bağdat'taki o yeşil kuşak üzerinde Amerikan Büyükelçiliği var? Yani neden bir Amerikan askerini öldürmedi bu Daesh? Neden bir İngiliz askerini öldürmedi? Neden bir İsrailli'ye zarar vermedi? Evet. Libya'ya gidiyor, Müslümanları öldürüyor. Hı-hı. Tunus'a gidiyor, Müslümanları öldürüyor.
Mısır'a gidiyor, Mısır, Müslümanları öldürüyor.
Yani şimdi Sina bölgesinde. Ya bu ne menen bir örgütmüş ki? Yani Libya'ya kadar gidiyorsun, git kardeşim Filistinlilere destek ol. Yafa'da, Kudüs'te, Tel Aviv'de yani 3-4 tane bir Yahudi'ye karşı bir eylem yap. Bir Amerika'ya karşı bir eylem yap da bir göreyim seni.
Evet.
Keserler adamın yemini, borusunu, nefes borusunu. Yani şeyde adam devlet kurmuş. Bakıyorsunuz Suriye'de, Irak'ta uydudan görüyorsunuz adamların nerede oturduğunu, nerede kalktığını. Yani evet. Şimdi Irak coğrafyasına, Suriye coğrafyasına baktığımızda dümdüz arazidir. Yani sizin gerek Musul'da olsun, gerek Suriye içerisindeki Daesh'in elinde kontrolünde olan bölgeler Amerika'nın elindeki uydularla bina bina ve o binadan çıkıp başka binaya geçtiği kontrol yani görülebiliyor. Hı hı. Şimdi neden Amerika o bölgelere şey yapmıyor? Binlerce zırhlı araç Amerikanlılar tarafından Irak ordusuna verdi. Irak ordusu da IŞİD'e teslim etti. Bugün IŞİD'in kullandığı silahlar kime aittir? Bir. İkincisi sosyolojik bir araştırma yapılsın. IŞİD'e katılan, Daesh'e katılan insanların eğitim durumu bir incelensin. Birinci tespitim şudur benim. Bunların büyük bir kısmının temel İslami eğitimi yoktur.
Evet.
Yani hı hı. İnternetten sonradan kulaktan duyma bilgilerdir. Hı hı. Yani şu anda elinde silah alıp adam öldürenlerin yani tefsirde, Kur'an'da yani diyelim ki hadiste, fıkıhta hele hele fıkıh konusundaki bilgilerin çok zayıf olduğuna inanıyorum. Hı hı. İkincisi oradaki insanların büyük bir kısmının gariban, mağdur. Yani iyi niyetli, masum insanlar olduğunu düşünüyorum.
Hayattan bağlantılar, ümitleri kesilmiş.
Yani anne babası ayrı, hı hı. Ne bileyim işte Fransa'nın, İngiltere'nin varoşlarında itilmiş, kakılmış veya bizim doğuda, güneydoğuda. Yani sağlam bir aile yapısı içerisinde temel İslami eğitimi alıp da İslami şuuru böyle kabarıp gidip onlara katılacak akıllı bir insan bulamazsınız. Hı. Ve en önemlisi en tepe noktasındaki karar verici konumdakilerin Müslüman oldukları konusunda da benim şüphem vardır. Yani şu anda Daesh dedikleri örgütün en tepe noktalarındaki insanların Müslüman olup olmadıklarına evet. Dikkatlice bakmak gerekir ve emirleri nereden aldıklarına.
Evet kıymetli hocam, yani bu konuyu birazcık daha az vakit ayırmak istiyorduk ama yani o kadar çok boyutu var ki evet. Hatta değinmediğimiz yine pek çok boyutu kaldı ama isterseniz anonsunu yaptığımız Batı ile İran arasındaki nükleer anlaşmanın yansımalarını da konuşalım kalan vakitimiz içerisinde. Ki her iki konuya da tekrardan evet. Döneriz. Çünkü çok önemli bir gelişme, yani tarihi olarak nitelendirilen bir anlaşma yaşandı. 12 yıllık bir müzakere sürecinin sonunda Batı ile İran sonunda uzlaştı. Bu tarihi olarak tırnak içerisinde nitelendirilen anlaşmanın en çok merak edilen yönü bölgesel yansımalarının ne olacağı, Amerika'nın işte bölgedeki müttefiklerini nasıl ikna edeceği, ikna edemezse söz konusu müttefiklerin İran'ın kazanımları karşısında neler yapıp edecekleri merak ediliyor. İşte anlaşmanın özündeki hadise nedir? İran nükleer faaliyetlerini nükleer silah yapabilecek pozisyonundan vazgeçiyor, geri adım atıyor. Bunun karşılığında da Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin ve BM'nin yaptırımlarından, ambargosundan kurtuluyor. Yaklaşık işte 100-120 milyar dolarlık bloka parasının serbest kalmasını sağlayacak ki bu da İran'ın ekonomik anlamda çok ciddi bir refaha ve İran halkının ciddi bir refaha, ekonomik anlamda çok sıkıntılar yaşayan İran halkının refaha kavuşacağı beklentisi var. Pek çok yönüyle ele alırız diye düşündüm ama isterseniz şeyle başlayalım. Bu hadisenin İran'ın nükleer sıkıntılardan, baskılardan kurtulmasının, ekonomik halinin düzelmesinin bölgesel sıcak gelişmelere yansıması ne olur? Mesela Suriye konusunda, Yemen konusunda çok daha güçlenen bir İran neler yapar, neler eder sizce?
Şimdi olayı şöyle değerlendirelim. Uranyum zenginleştirmesini bir süreliğine İran durduruyor. Hı hı. Nükleer silah yapımı için gerekli olan. Burada Amerika'nın, Batı'nın şöyle bir çıkarı var. Eğer İran nükleer silah yapmayı başarırsa sırada Suudi Arabistan, Türkiye başta olmak üzere Mısır gibi ülkelerde bunu deneyeceklerdir ve durdurulamayacaktır.
Evet.
Bu yönüyle İran'ı nükleer silah yapımında bir 10-15 yıllığına da olsa durdurdular. İran'ın eline geçen koz ise burada ekonomik olarak ambargoların kalkması, bankacılık sisteminde uluslararası sisteme entegre olması ki İran Türkiye'ye sattığı petrolün, gazın parasını alamadığı için bu zarap olayları çıktı. Yani altına çeviriyor, gönderiyor vesaire. Bundan Türkiye'nin ekonomik olarak faydası olur. Yani Türkiye'nin ihracatı, ithalatı, İran'la olan ilişkileri, turizm faaliyetleri nedeniyle ekonomik olarak biz bu işten kar ederiz.
Peki güçlenen ama, bir İran ama, karşısında ama, Türkiye'nin ama siyasi kayıpları?
İran eline geçecek diyelim ki 100 milyar dolar fazladan bir parayla Yemen'de, Suriye'de, Lübnan'da bu mücadele eden grupları lojistik olarak daha çok desteklemeye başlayacaktır. Batı bunu şu açıdan istedi. Çünkü Esed'in ordusu artık tükenmeye yüz tuttu. Hı-hı. Fakat bu savaşın daha uzun süre gitmesini istiyor Batılılar. Hı-hı. Yani Orta Doğu coğrafyasının biraz daha harap olmasını istiyorlar. Yani İran'ın, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın kaynaklarının ne kadar fazla tüketilirse, altyapı ne kadar çok yıkılırsa sonuçta o müteahhitler gelip ihaleyi alacaklar. Bu nedenle de birkaç yönlü olayı değerlendirmemiz lazım. Eğer İran'ın güçlenmesi demek, güç dengesinin sağlanması demektir. Yani siz şimdi Suriye'de Esed rejimi zayıfladı. Hizbullah lojistik destek alamadı. Rejim düştü. O zaman savaş bitti demektir. Savaş bittiği zaman da ne olacaktır? Hı hı. Onarım faaliyetleri, imar inşa faaliyetleri başlayacaktır. Ve bu işten en çok Türkiye karlı çıkacaktır. Yani Suriye'de atılan her silah ve kaosun, kargaşanın sürdüğü her günden Türkiye zarar ediyor. Ama savaş bugün bitsin, oranın imarında, kalkınmasında bir şekilde Türkiye rol alacaktır ve bu işten kar edecektir. Evet. Bu nedenle de İsrail ve Batılılar başta olmak üzere bunun mümkün olduğu kadar, bakınız hiç süre vermiyor, mümkün olduğu kadar bunun adının IŞİD olması, PYD olması, DAEŞ, hiç önemli değil. Bunun sürmesi, kanın akması bizim aleyhimize ve batılı güçlerine rehinedir.
Evet, kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İran konusunu daha etraflıca konuşmak isterdik ama vakit hızlı aktı.
Hatta Yunanistan'daki krizi
gelişmeler vardı ama vakit hızlı aktı. Kıymetli dinleyenler, haftaya görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık efendim.